Ayrım 39, sayfa 425, Memorandum, Anders de la Motte. 59. Bölüm. Sarraç Molnar'a baktı, sonra da başına dayalı silaha. Kulakları hala çınlıyordu ve ses bombasının etkilerini azaltmak için hala gözlerini kırpıştırıyordu. Merdivenden bir ses geldiğini duyup o yöne döndü. Kamuflajlı bir karaltı görmüştü ki Molnar ateş etti. Adam inleyip merdivene sırt üstü devrildi. Sarraç ayağa kalkıp koridorda ağır ağır yürümeye başladı. Molnar tekrar ona nişan almıştı. Sarraç da kendi silahını kaldırıp Molnar'a doğrulttu. Birbirlerine o kadar yakın duruyorlardı ki namluları neredeyse uç ucaydı. ''Seni gerzek!'' Molnar'ın yüzü kireç gibiydi. ''Ne bok yedin böyle?'' Markovic, Lehtoden ve Sabatini diye böldü onu Sarraç. Üçünü de öldürdün. Başta üç ayrı katil varmış gibi yapmaya çalıştın. Sonra her şeyi Janus'un üstüne yıkmayı denedin. Bana başka seçenek bırakmadın diye omurdandı Molnar. Ardında bıraktığın pisliği birileri temizlemeliydi. Hansen layığını buldu. Sana şantaj yapmasına izin veremezdim. Ve doğru tepkiyi verdin. Ben de yalnızca senin yaptığını yaptım, sırrı korudum. Janus dedi Sarraç, her şey onunla başlıyor ve bitiyor. Ama o sembolün kancaları içe bakıyor, dışa değil. Molnar başını sallayıp onayladı. Demek nihayet fark ettin, merak etmeye başlamıştım. Silahını Sarraç'ın kafasından indirmeden telsizini ağzına götürdü. Yosef, beni duyabiliyor musun? Buradan çıkmamız lazım. Telsiz cızırdadı. ''Yosef, orada mısın?'' dedi Molnar. Bunu daha fazla statik sesi izledi derken aksanlı derin bir ses konuştu. ''Aynasız arkadaşın şu anda konuşamayacak, çok iyi hissetmiyor.'' Molnar suratını ekşitti ve cevap vermeden önce bir iki saniye bekledi. ''Peki sen kimsin?'' ''Sasha'' dedi adam. ''Senin de bir alıp veremediğim yok, aynasız. Tek istediğim Janus.'' Molnar şöyle bir Sarraç'ı süzdü. ''Kim?'' dedi. ''Aman ne komik!'' diye cevapladı adam. Alt kattan daha fazla gürültü gelmeye başlamıştı. Holden yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Molnar derin bir iç çekip silahını indirdi. Sarraç da aynısını yaptı. ''3-4 kişiler'' dedi Molnar. ''Hepsinin taarruz tüfeği var. Seslerine bakılırsa AK-47.'' Sarraç başıyla ona arayıp fırsattan istifade şarjörünü değiştirdi. ''Bu iş burada bitmedi David'' dedi Molnar. ''Anlıyor musun? Buradan çıkar çıkmaz.'' ''Anlıyorum Peter.'' Sarraç emniyet kilidini indirdi, sonra da Molnar'a bakıp başını salladı. Aşağıdaki gürültüleri, fısıltılar ve hareket sesleri takip etti. ''Şu taraftan çıkabilir miyiz?'' Molnar arkalarındaki verandayı işaret etti. Evet dedi Sarraç, ama en az 4-5 metre yükseklikte. Molnar dönüp verandanın kapısını açtı. Dışarıdaki inşaat malzemelerine temkinli bir adım attı. Sarraç onu takip etti. Arkasında hızlı ayak sesleri işitti. Bunu koridor zemininde yuvarlanan bir şeyin sesi izledi. Sarraç dönüp baktığında sarı şeritli yeşil metal bir silindirin onların ardından verandaya fırladığını gördü. Silindir gaz borularının hemen yanında durdu. Sarraç'ın ayakları kendiliğinden harekete geçti. Sarraç ağzını açtı ve bağırdı. Kükrüyordu. Atıf kamyonetin kapısını açtı. Evdeki sesler kesilmişti. ''Seni böyle bıraktığım için üzgünüm.'' dedi. Natalie surat astı. Atıf'ın onu bağladığı koli ipleri bileğini kesiyordu ama kıpırdamadan durduğu sürece sorun yoktu. Atıf kapıyı kapatıp kilitledi. Komşuların polisi çoktan aramış olduğunu tahmin ediyordu. Ama buraya herhangi birinin gelişi en az bir saat sürecekti. En azından kız soğuktan donmayacaktı. Kapı kapanır kapanmaz Natalie'nin ellerini önüne almaya ve parmaklarıyla kotunun ön cebine ulaşabileceği bir pozisyona geçmeye çalışıyordu. Atıf dar patikada yürüyordu. Hava tamamen değişmiş, şiddetli fırtınadan sessiz, güzel bir kar yağışına dönüşmüştü. Evin önündeki açıklık savaş alanına dönmüştü. Atıf el bombasının sesini duyalı bir süre olmuştu ve böyle manzarayla karşılaşmayı zaten bekliyordu. Sundurmanın önünde mermilerle delik deşik olup hurdaya dönmüş iki araç vardı. Karın üstünü boş mermi kovanları kaplamıştı. Atıf neredeyse havadaki barut ve TNT kokusunu alıyordu. Arkadaki aracın etrafını dolandı, kevgire dönmüş bir kamyonetti bu. El bombasının patladığı, kenarları siyah krateri gördü. Yerde çok sayıda ceset vardı. Birileri Rusça inliyordu ama Atıf durup da kim olduğuna bakmadı. Evin ön kapısı açıktı, parçalanmış tahta parçaları çevreden sarkıyordu. İçeriden sesler geliyordu, birisi bağırıyordu. ''El bombası!'' diye bağırdı Saraç verandanın uzak köşesine koşarken. Monlar çoktan fark etmiş gibiydi ve iki adım önündeydi. Silahını kaldırmış şarjörü karşılarındaki pencereye boşaltıyordu. Eski cam levhalar büyük bir gürültüyle aşağı indi. Saraç da aynı şeyi yaptı. Bir el ateş etti, iki el, sonra ellerini havaya kaldırıp atladı. Basınç dalgası onu havada yakalayıp eski pencerelerden itti ve dışarı karda kaplı çimlere savurdu. Saraç yüzüstü düştü, sol kolu altında kalmıştı. Kolun kırıldığını duydu. Nefesi kesildi ve yuvarlanmaya çalıştı. Sadece kulakları değil, bütün kafası uğulduyordu. Sol kolunun altına büyükçe bir cam parçası saplanmıştı. Onu çekip çıkardı ve dizlerinin üstünde doğruldu. Beklediğinden daha az kanama vardı. Sağ eliyle vücudunun geri kalanını yoklayıp başka hasar olup olmadığına baktı. Kurşun geçirmez yelek onu daha kötüsünden korumuştu ama ensesine dokunduğunda elinin kana bulandığını hissetti. Ne tuhaf ki acı hissetmiyordu. Önünde yerde bir metre kadar ötedeki kar birikintisinin üstünde yarı gömülü tanıdık bir nesne vardı, tabancası. Onu alıp ayağa kalktı, sonra çimenin üstünde sendeleyerek evden uzaklaştı ve yaşlı meyve ağaçlarına doğru ilerledi.
''David!''
Molların sesi kulağındaki uğultuyu delip arkasını dönmesini sağladı.
''Hangi cehenneme gidiyorsun?''
Molnar silahını ona doğrultmuştu. ''Şu yöne'' dedi Saraç ormanın kıyısını işaret ederek. Sesinin tuhaf çıktığını fark etmişti. Derken daha önce kapının önünde gördüğü hücum tüfekli adamın Molnar'ın 3 metre arkasında belirdiğini gördü. Adam tüfeğini doğrultuyordu. Atıf ön kapıyı dikkatle itti. Patlamanın etkisi kulaklarını çınlatıyordu. Koku eskisinden de kuvvetliydi. Barut, duman, TNT ve onların altında daha hafif başka kokular. Adrenalin, kan, korku, ölüm. Holdeki hava toz, toprak ve talaşla doluydu. Atıf bir şey görebilmek için gözünü kısmak zorunda kaldı. İçeri adım attı ve gösterişli merdivenin trabzanlarına yığılmış bir cesetle karşılaştı. Kamuflaj kıyafeti, kurşun geçirmez yelek, askeri bot. Üst katta yanıp sönen bir ışık giderek kuvvetleniyordu. Ateşin eski ahşaba açgözlülükle saldırışının sesini duyuyordu. Atıf salona ve birisindeki camlı verandaya baktı. Kar kaplı çimenlerde 2 karaltı vardı, ikisinin de arkası ona dönüktü. Birini tanıdı, David Saraç'tı. 2 karaltının arkasında kapı aralığında onlara doğru nişan almış tüfekli bir adam duruyordu. Patlama beklenmedik ve Saraç'ın beklediğinden çok daha az gürültülüydü. Kapı aralığındaki adam yere devrildiğinde Saraç neler olduğunu önce anlayamadı, derken verandada başka bir siluetin olduğunu fark etti. Onu anında tanıdı. Gamla standaki adamdı. Atıf hücum tüfeği taşıyan adamı kafasının arkasından vurdu. Üzerine düşünecek zamanı bile yoktu. Adam ses çıkarmadan yıkıldı. Atıf bir an orada durup kafasındaki delikten kan süzülen cansız bedene baktı. Yine yapmış, gözünü kırpmadan birisini öldürmüştü. Başka birisini kurtarmak için olduğu açıktı ama yine de... Çimendeki yabancı adam ona dönüp bir el ateş etti. Aralarında mesafe vardı ama Atıf içgüdüsel olarak siper aldı. David Sarraj'ın ormanın kıyısına doğru koştuğunu gördü. Diğer adam eve doğru ateş etmeye devam etti. Atıf silahını doğrulttu ve nişan aldı. cam levhalardaki küçük bir ışık titremesi fikrini değiştirdi ve kendini yana attı. Hücum tüfeğinden çıkan kurşun sağına onu kıl payı geçti ve kalın camların hepsini paramparça etti. Atıf kanepenin ardına gizlendi, rastgele iki el ateş etti ve bedeni yandaki odaya savurdu. Buradaki tıpkı kendi evindeki gibi gömme raflı küçük bir kitaplık vardı. Atıf dizlerinin üzerinde doğrulup kapıya doğru nişan aldı ve bekledi. Ayak seslerini, fısıldaşmaları, sonra birisinin boğazını temizlediğini duydu.
''Ne zaman ortaya çıkacağını merak ediyordum Atıf'' dedi tanıdık bir ses. Eski arkadaşı Saşa'ydı. ''Seni yaşlı Hamza yolladı galiba. Çünkü kardeşinin ölümünden sorumlu adamı bulmana yardım ediyor değil mi?''
Saşa kıs kıs güldü.
''Hamza o salonu kara para aklamak için kullanıyor. Adnan'ın işi daha oraya elinde silahıyla daldığında bitmişti. Ama senin kardeşin olduğun için kimse onu temizleme işini üstlenmek istemiyordu. Onlar da daha zekice bir çözüm buldular.''
Üst kattan gelen bir çatırtı Saşa'nın sözünü böldü. Kokuya bakılırsa ateş üst kata tamamen yayılmıştı.
''Bir düşün Atıf, zırhlı aracı yağmalamak kimin fikriydi? Detayların tümünü kim biliyordu? Polise her şeyi kim anlatmış olabilirdi? Adnan'ın kız arkadaşından kim hoşlanmış olabilir?''
Saşa yeniden güldü, Atıf dudaklarını ısırdı.
''Adnan'dan kurtulmak için onu polise ihbar ettiler,'' dedi Saşa. ''Suçu da Yanus'un üzerine attılar. Oysa bu pis işi yapan o küçük sıçan Bakşi'ydi. Ne de olsa bildiğin gibi bu işlerde iyiydi. Bir sürü farklı aynasızın maaş listesindeydi. İş sadece bir telefona bakıyordu.''
Atıf yan odadan sesler geldiğini işitti. Birileri Sırpça bir şeyler fısıldadı, bunu ayak sesleri takip etti. Dönüp mutfağa doğru baktı. Onu iki taraftan sıkıştırıp bir fare gibi kapana kıstırabilirlerdi.
''Yani aslında kardeşini öldüren adam için çalışıyorsun. Ne ironik değil mi eski dostum?'' dedi Saşa.
Atıf en yakındaki pencereye baktı. Yerden yüksekti ve sağlam görünüyordu. Onun içinden zıplamak pek de çekici gelmiyordu. Bunun yerine mutfağa döndü. Mutfak penceresinden hala sarkan bir cam parçasında bir yansıma gördü. Çok tanıdık bir hareket fark etti.
''Anlıyorsun ya Atıf'' diye devam etti Saşa ama Atıf artık dinlemiyordu. Mutfağa doğru üç hızlı adım attı. Neredeyse hücum tüfeğini şarjörünü değiştirmekte olan diğer adama çarpıyordu.
Atıf onu alnının ortasından vurdu. Onu geride bırakıp devam etti ve hole çıktı. Saşa'nın hücum tüfeğinin yaylım ateşi duvarları dövdü. Odanın dört bir yanını kıymık ve seken kurşunlarla doldurdu. Atıf merdivenin arkasında siper aldı. Aniden bir yanına bir acı saplandı. On üzerinden altı, belki yediydi. Yarayı eliyle yokladı ve koyu renk kan gördü, bu iyi değildi.
''Bunu yapmak zorunda değiliz Atıf'' diye seslendi Saşa salondan.
Sesi artık o kadar kendinden emin değildi.
''Kardeşinin intikamını almana yardımcı olabilirim. Tek istediğim Yanus. Birlikte çalışabiliriz tıpkı eskisi gibi.''
Atıf nefes nefeseydi merdivenlerde. Üst kattaki yangının sıcaklığı neredeyse elle dokunulabilecek gibiydi. Gözleri sulanmaya başladı. Duman onu öksürtüyordu. Birkaç dakika içinde nefes alması güçleşecekti. Tek kaçış yolları ön kapı ya da yine mutfaktı ama bunlar Saşa'nın tüfeğine kolay hedef olmasına sebep olacaktı. Atıf bir an durup düşündü. Pekala dedi, sonra ağır ağır ayağa kalkıp salona göz attı. Saşa elinde tüfeğiyle orada duruyordu. Atıf'ı gördüğünde tüfeğini namlu tavana bakacak şekilde doğrulttu. Atıf kendi silahıyla aynı şeyi yaparak salona girdi. Saşa'nın kasığında kanlı bir bandaj olduğunu gördü. Bu işbirliğine dair ani hevesini açıklıyordu.
''Halimize bir bak Atıf.'' Saşa gülümsedi. ''İkimiz de çok iyi halde değiliz.''
Bandajlı bacağını, sonra da Atıf'ın bir tarafı kan kırmızısına bulanmış ceketini işaret etti.
''Ormana doğru gittiler. Araziyi biliyorum. Kaçacak bir yerleri yok,'' dedi Saşa. Atıf başıyla onaylarken hala Sasha'ya bakıyordu. Son 5 dakika içinde onun 2 adamını öldürmüştü ama Sasha en ufak bir rahatsızlık emaresi göstermiyordu. Ebu Hamza, o hain piç kurusu bir şeyde haklıydı. Artık şeref diye bir şey kalmamıştı. Tek soru vardı. Hiç olmuş muydu? Bu arada dedi Sasha, yeğenine gönderilen o mesaj için üzgünüm. Ebu Hamza'nın fikriydi. Sadece yollamasına aracılık ettim. Çocuklar işe karıştırılmamalı. Atıf ses çıkarmadan başını sallayıp onayladı. Basıncın kafasında biriktiğini hissedebiliyordu. Tindra'yı ne anlama geldiğini bilmeden Noel kartını küçük çantasında mutlulukla eve getirişini düşündü. Noel babanın kendisine ve amcasına bir mesaj gönderdiğini sanmıştı. Atıf kendisine sahip olduğu tek yeğeni aracılığıyla zarar vermeyi cüret eden insanlara ne yapmayı kararlaştırdığını hatırladı. Sasha dönüp kapıdan çıktı. Onu öldürmeye ant içmiş olan Sasha. Dışarıda gökyüzü hala karanlıkta tek bir yıldız görünmüyordu. ''Geliyor musun, gelmiyor musun?'' diye sordu omuzlarının üstünden. Atıf gözlerini kapadı ve Tindra'nın küçük yüzünü düşündü. Gözlerini açtı ve Sasha'nın kuru kafaya benzeyen kafatasının arkasına baktı. Artık şeref diye bir şey kalmamıştı. Silahını doğrultup tetiği çekti. Natalie bileklerini ovalarken acıyla yüzünü buruşturdu. Sadık lipsilin cebinden çıkarmaya başarmış ve bunun da ellerini yağlamış, böylelikle biraz kıvırarak ve biraz da güç kullanarak onları kol iplerinden çekip kurtarabilmişti. Evdeki silahlı çatışma durmuştu. Natalie cep telefonuna bakındı ve arabanın ön panelinde olduğunu gördü. 6 cevapsız çağrı, hepsi Rickard'landı. Geri aramaya niyeti yoktu. Rickard, yani Oscar Wilde siktirip gidebilirdi. Natalie'nin şimdi yapması gereken buradan çıkmak, komşulardan birinin kapısını tıklatmak ve polis gelene kadar orada beklemekti. Kamyonetten indi, eve doğru baktı ve çatıdan çıkan yoğun dumanı gördü. Kamyonetteyken duyduğu silah seslerini, patlamaları ve çığlıkları düşündü. Orada yaralı yatıyor olması gereken insanları, yardım gelmeden kan kaybından ölecek olanları düşündü. David Sarraç da aralarında olabilirdi. Belki de asla kalifiye bir doktor olamayacaktı ama o an adada buna en yakın şey kendisiydi. Natalie tekrar kamyonete bindi ve bulabildiği her şeyi topladı. Bir koli bandı, bir battaniye, biraz koli ipi, kırmızı bir haçla işaretlenmiş bir bölmede şaşırtıcı derecede iyi tedarikli bir ilk yardım seti buldu. Her şeyi eski bir plastik çantaya doldurup kamyonetten atladı ve son derece dikkatli bir şekilde eve doğru yürümeye başladı. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 433.